Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 35. Ayrım. 82. Bölüm. Washington Ulusal Katedrali dünyadaki 6. büyük katedraldir ve 30 katlı bir gökdelenden daha yüksektir. 200 vitray pencere, 53 cam ve 10.647 tane borusu olan bir kilise orgu bulunan bu gotik şaheser, aynı anda 3.000'den fazla inananı barındırabilir. Ama bu akşam büyük katedral boştu. Peder Colin Galloway, katedralin başrahibi, ezelden beri yaşıyormuş gibi görünüyordu. Solgun teniyle tezat oluşturan bir cübbe giymiş olan peder, iki büklüm bedenine rağmen tek kelime etmeden ayaklarını yerde sürüyerek ilerledi. Langdon'la Catherine, optik yanılsama yaratmak için hafifçe sola kıvrılan 120 metre uzunluğundaki ana koridorun karanlığında onu takip ettiler. Büyük çarmıha geldiklerinde başrahip onları ara perdeden, yani halkın oturduğu kısımla arkadaki mabedi birbirinden ayıran sembolik bölme geçirdi. Kilisenin mihrabı buhur kokuyordu. Sadece tepedeki yapraksı tonozlardan kıvrılarak inen ışığın aydınlattığı bu kutsal yer loştu. İncil'de geçen olayları tasvir eden süslemelerin bulunduğu yan kemerlerin tepesinde 50 eyaletin bayrakları asılıydı. Bu yolu kalbine kazıdığı anlaşılan başrahip Galloway yürümeye devam etti. Langdon bir an için Sina Dağı'ndan 10 taşın gömülü olduğu sunağa gittiklerini sandı ama yaşlı peder sola dönüp yan bloğa açılan gizli bir kapıyı el yordamıyla buldu. Kısa bir koridordan yürüdükten sonra üzerinde pirinç isim levhası bulunan bir ofis kapısının önüne geldiler. Peder Doktor Colin Galloway, katedral başrahibi. Kapıyı açıp ışıkları yakan Galloway'in misafirleri için böyle bir nezakette bulunmayı unutmadığı anlaşılıyordu. Onları içeri alarak kapıyı kapattı. Başrahibin ofisi, yüksek kitap rafları, bir masası, oymalı bir gardırobu ve özel bir banyosu olan küçük ama şık bir odaydı. Duvarda 16. yüzyıl goblenleriyle pek çok dini resim vardı. Yaşlı başrahip masasının karşısındaki iki deri sandalyeyi gösterdi. Catherine'le birlikte oturan Langdon, sonunda ağır çantasını yere bıraktığı için minnet duyuyordu. Rahat sandalyeye yerleşen Langdon, sığınak ve cevaplar diye düşündü. Masasının arkasında ayaklarını sürüyen yaşlı adam, arkası yüksek sandalyesine kendini bıraktı. Ardından yorgun bir iç çekişle başını kaldırdı ve perdeli gözlerini boş bakışlarla onlara çevirdi. Ama konuştuğunda sesi beklenmedik derecede berrak ve güçlüydü. Yaşlı adam, daha önce karşılaşmadığımızın farkındayım dedi ama her ikinizi de tanıyor gibiyim. Bir mendil çıkarıp ağzının kenarlarını sildi. Profesör Langdon, bu katedralin sembolizmiyle ilgili yazdığınız o usta makalede dahil olmak üzere yazılarınızı biliyorum. Ve Bayan Solomon, ağabeyiniz Peter'la ben yıllardır mason kardeşiyiz. Catherine, Peter'ın başı dertte dedi. Bana da böyle söylendi. Yaşlı adam içini çekti ve size yardım edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Langdon, başrahibin parmağında mason yüzüğü görmemişti ama pek çok masonun, özellikle de din adamı olanların, üyeliklerini ifşa etmemeyi seçtiklerini biliyordu. Konuşmaya başladıktan sonra başrahip Galloway'in, Warren Bellamy'den bu akşamki olayların bir kısmını öğrendiği anlaşıldı. Langdon'la Catherine ona hikayenin geri kalanını anlattıktan sonra başrahip daha da endişeli görünmeye başladı. Başrahip, peki sevgili Peter'ı kaçırdığını iddia eden bu adam piramidin şifresini Peter'ın hayatı karşılığında deşifre etmenizi mi istiyor diye sordu. Langdon, evet dedi. Bunun onu antik gizemlerin saklandığı yere götürecek olan bir harita olduğuna inanıyor. Başrahip, ürkütücü mat gözlerini Langdon'a çevirdi. İfadenizden sizin böyle şeylere inanmadığınızı hissettim. Langdon bu konuda vakit kaybetmek istemiyordu. Benim neye inandığım önemli değil. Peter'a yardım etmemiz gerekiyor. Piramidi deşifre ettik ama hiçbir yeri işaret etmiyor. Yaşlı adam oturduğu yerde doğruldu. Piramidi deşifre mi ettiniz? Söze giren Catherine, Bellamy'nin uyarılarına ve ağabeyinin Langdon'dan da paketi açmamasını istemesine rağmen, önceliğinin ağabeyine yardım etmek olduğu düşüncesiyle bunu kendisinin yaptığını açıkladı. Başrahibe, altın kapak taşını, Albrecht Dürer'in Sihirli Karesi'ni ve 16 harfli Mason şifresinden Jehova Sanctus Unus sözünü nasıl elde ettiklerini anlattı. Başrahip, sadece bunu mu söylüyor diye sordu. Tek bir tanrı. Langdon, evet efendim diye cevap verdi. Görünüşe bakılırsa piramit, coğrafi değil mecazi bir harita. Başrahip ellerini uzattı. Bir dokunayım. Langdon çantasının fermuarını açıp piramidi çıkardı ve dikkatle masanın üstünde pederin tam karşısına koydu. Yaşlı adamın zayıf elleri piramidin her noktasını, yazıların olduğu yüzü, pürüzsüz tabanı ve kesilmiş tepesini incelerken Catherine ile Langdon onu seyrettiler. Bitirdiğinde ellerini yeniden uzattı. Peki ya kapak taşı? Langdon küçük taş kutuyu çıkartıp masanın üstüne koydu ve kapağını açtı. Sonra kapak taşını yaşlı adamın bekleyen ellerine verdi. Aynı şekilde incelemeye koyulan başrahibin kapak taşının her bir noktasını hissederken küçük harfli yazıyı okumakta zorlandığı anlaşılıyordu. Langdon, sır düzenin içinde gizli dedi ve düzen kelimesinin baş harfi büyük. Kapak taşını piramidin üstüne el yordamıyla yerleştiren yaşlı adamın yüzü ifadesizdi. Sanki dua ediyormuş gibi bir süre durdu ve avuçlarını defalarca piramidin yüzeyinde gezdirdi. Sonra uzanıp küp şeklindeki kutuyu eline aldı ve parmaklarıyla içini dışını yoklayarak dikkatle inceledi. Bitirdiğinde kutuyu elinden bırakıp sandalyesinde geriye yaslandı. Sesi birden ciddileşerek, "Peki," dedi, "neden bana geldiniz?" Soru Langdon'ı hazırlıksız yakalamıştı. "Efendim, buraya geldik çünkü siz gelmemizi söylediniz. Ayrıca Bay Bellamy size güvenmemiz gerektiğini söyledi." "Peki, siz ona güvenmediniz mi?" "Anlayamadım." Başrahibin beyaz gözleri doğrudan Langdon'a bakıyordu. Kapak taşının içinde bulunduğu paket mühürlüydü. "Bay Bellamy size açmamanızı söyledi ama siz açtınız. Size paketi açmamanızı Peter Solomon da söylemişti ama açtınız." Catherine, "Bayım," diye konuşmaya başladı. "Abime yardım etmeye çalışıyorduk. Onu elinde tutan adam bize piramidi deşifre..." Başrahip, "Bunu anlayabiliyorum," diye itiraz etti. "Peki ama paketi açmakla elinize ne geçti?" "Hiçbir şey. Peter'ı kaçıran adam belirli bir yer arıyor ve Jehova Sanctus Unus onu tatmin etmeyecek." Langdon, "Size katılıyorum," dedi. "Ama ne yazık ki piramidin tüm söylediği bu. Daha önce de belirttiğim gibi harita daha çok simgesel." Başrahip, "Yanılıyorsunuz profesör," dedi. "Tıpkı antik gizemler gibi bu haritanın da katmanları var. Gerçek sırrını hala çözemediniz." Langdon, "Başrahip Galloway," dedi. "Piramitle kapak taşının her bir karesini inceledik. Görecek başka bir şey kalmadı." "Şu anki haliyle kalmadı, doğru. Ama nesneler değişirler." "Anlayamadım." "Profesör, bildiğiniz gibi bu piramit mucizevi bir dönüşüm gücü vaat ediyor. Efsaneye göre bu piramit şeklini değiştirebilir. Sırlarını açıklamak için fiziki şeklini başka bir hale sokabilir. Excalibur, yani Kral Arthur'un efsanevi kılıcı. Kral Arthur'un ellerine teslim eden ünlü kaya gibi. Mason piramidi de eğer kendisi uygun görürse şeklini değiştirip layık olana sırlarını açıklayabilir." Langdon, yaşlı adamın geçen seneler yüzünden mantığını kaybettiğini düşündü. "Efendim, yanlış anlamadıysam, siz bu piramidin gerçek anlamda bir değişim geçireceğini mi söylüyorsunuz?" "Profesör, elimi uzatıp bu piramidi gözlerinizin önünde değiştirebilseydim, gördüğünüz şeye inanır mıydınız?" Langdon nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. "Sanırım başka seçeneğimiz kalmazdı." "Tamam öyleyse, şimdi bunu yapacağım." Ağzını yeniden kuruladı. "Bir zamanlar en akıllı insanların bile dünyayı düz kabul ettiğini size hatırlatmama izin verin. Çünkü eğer dünya yuvarlak olsaydı, okyanuslar dökülürdü. Hayır, dünya küre şeklindedir. Yalnız görünmeyen, esrarengiz bir güç her şeyin yüzeye tutunmasını sağlar deseydiniz, bir düşünün sizinle nasıl alay ederlerdi." Langdon, yer çekiminin varlığıyla nesnelerin elinizin dokunuşuyla başkalaşım geçirmesi arasında fark var, dedi. "Var mı?" "Göremediğimiz ya da anlayamadığımız gizemli güçlerin hala ciddiye alınmadığı karanlık çağlarda yaşıyor olamaz mıyız? Tarih bize bir şey öğrettiyse, o da bugün alaya aldığımız garip düşüncelerin bir gün kabul edilen gerçeklere dönüştüğüdür. Bu piramidi parmağımın dokunuşuyla değiştirebileceğimi söylüyorum ve siz benim aklımdan şüphe ediyorsunuz. bir tarihçiden daha fazlasını beklerdim. Tarih hep aynı şeyi söyleyen büyük dehalarla doludur. Bu büyük dehalar, insanın farkında olmadığı gizemli yeteneklere sahip olduğu konusunda ısrar ederler. Langdon, başrahibin haklı olduğunu biliyordu. Ünlü hermetik özdeyiş şunu söylüyordu: "Sizler Tanrı olduğunuzu bilmez misiniz?" Bu ifade, antik gizemlerin temel direklerinden biriydi. Yukarıdaki aşağıdakine, aşağıdaki yukarıdakine benzer. İnsan, Tanrı'nın suretinden yaratılmıştır. Tanrılaşma. İnsanın ilahi olduğu, gizli potansiyeli, mesajı sayısız inancın eski metinlerinde tekrar edildi. Kitab-ı Mukaddes bile Zebur 86:2'de "Sizler ilahsınız" diyordu. Yaşlı adam, profesör dedi, "Pek çok eğitimli insan gibi sizin de dünyalar arasında sıkıştığınızı görüyorum. Bir ayağınız ruhani, bir ayağınız ise fiziki dünyada. Kalbiniz inanmak istiyor ama zekanız buna izin vermeyi reddediyor. Bir akademisyen olarak tarihin büyük dehalarından ders alacak irfana sahipsiniz." Durup boğazını temizledi. "Yanlış hatırlamıyorsam, tarihteki büyük dehalardan biri, bize akıl ermez gelen, gerçekte var. Doğanın sırlarının ardında anlaşılmaz, soyut ve açıklanamaz bir şey duruyor. Anlayabileceğimiz her şeyin ötesindeki bu güce hürmet etmek benim dinimdir," demişti. Langdon, "Bunu kim söylemiş?" diye sordu. "Gandhi mi?" Catherine, "Hayır," dedi. "Albert Einstein." Catherine Solomon, Einstein'ın yazdığı her bir kelimeyi okumuş ve bir gün toplulukların da aynı şeyleri hissedeceğini düşünmekle birlikte, onun esrarengiz olana gösterdiği saygı karşısında büyülenmişti. Einstein, "Geleceğin dini kozmik bir din olacak. Bu din, teoloji ve dogmalardan uzak durup, kişisel tanrıya üstün gelecek," diye tahminde bulunmuştu. Robert Langdon, bu fikri kabullenmekte güçlük çekiyor gibiydi. Catherine, onun yaşlı peder yüzünden uğradığı hayal kırıklığının arttığını hissediyor ve ona hak veriyordu. Ne de olsa buraya kadar cevapları bulmak için gelmişler ama elinin dokunuşuyla nesneleri değiştirebileceğini iddia eden kör bir adam bulmuşlardı. Buna rağmen yaşlı adamın gizemli güçlere karşı duyduğu güçlü tutku Catherine'e ağabeyini hatırlatıyordu. Catherine, "Peder Galloway," dedi, "Peter'ın başı dertte, CIA peşimizde ve Warren Bellamy yardım etmeniz için bizi size gönderdi. Bu piramidin ne dediğini veya nereye işaret ettiğini bilmiyorum ama onu deşifre etmek Peter'ı kurtaracağımız anlamına geliyorsa bunu yapmalıyız. Bay Bellamy de ağabeyimin hayatını bu piramit için feda etmiş olabilir ama benim ailem bu yüzden acıdan başka bir şey yaşamadı. Sakladığı sır her neyse bu gece sona erecek." Yaşlı adam korkutucu bir ses tonuyla "Haklısınız," dedi. "Her şey bu gece sona erecek. Bunu garantilediniz." İçini çekti. "Bayan Solomon, o kutunun mührünü kırdığınızda geri dönüşü olmayan bir dizi olayı başlattınız. Bu gece henüz farkında olmadığınız bazı güçler devrede. Geri dönüşü yok." Catherine sersemlemiş bir halde pedere bakıyordu. Sanki vahyin 7 mühründen veya Pandora'nın kutusundan bahsedermiş gibi kederle konuşuyordu. Langdon araya girip, "Saygısızlık etmek istemem efendim," dedi. "Taş bir piramidin herhangi bir şeyi nasıl başlatacağını hayal edemiyorum." "Elbette edemezsiniz profesör." Yaşlı adam kör gözlerle ona bakıyordu. "Henüz bunu görecek gözlere sahip değilsiniz." 83. Bölüm. Ormanın rutubetli havasında oturan kongre binasının mimarı, sırtından aşağı buz gibi terler döküldüğünü hissediyordu. Kelepçeli bilekleri ağrıyordu ama tüm dikkatini Sato'nun bankın üstünde ikisinin arasını açtığı korkutucu titanyum çantaya vermişti. Sato ona, "Bu çantanın içindekiler her şeyi benim gözlerimle görmeni sağlayacak, buna garanti veririm," demişti. Asyalı küçük kadın metal çantanın mandallarını Bellamy'nin göremeyeceği şekilde açtı. Bellamy henüz içindekileri görmemişti ama hayal gücü hızla çalışıyordu. Sato'nun ellerinin çantanın içinde bir şeyler yaptığını duyan Bellamy, parıldayan keskin aletler çıkaracağını düşündü. Çantanın içinde ansızın yanan bir ışık daha çok parlayarak Sato'nun yüzünü aydınlattı. Elleri çantanın içinde hızlı bir şekilde hareket etmeye devam ederken ışığın rengi değişti. Birkaç saniye sonra ellerini geri çekti. çantayı kavrayıp Bellamy'nin rahatlıkla görebileceği şekilde çevirdi. Bellamy, telefon ahizesi, iki anteni ve çift klavyesi bulunan bir tür ileri teknoloji dizüstü bilgisayarına bakıyordu. Başta duyduğu rahatlama hissi yerini hemen akıl karışıklığına bıraktı. Ekranda CIA logosu ve bir metin vardı. Güvenli oturum açıldı. Kullanıcı Inoue Sato. Güvenlik yetkisi 5. seviye. Dizüstü bilgisayarın oturum açma penceresinin altında bir işlem simgesi dönüyordu. Lütfen bekleyin. Dosya şifresi çözülüyor. Bellamy Sato'ya bakınca gözlerinin kendisininkilere kilitlendiğini gördü. Sana bunu göstermek istemiyordum dedi. Ama bana başka seçenek bırakmadın. Ekran yeniden yanıp söndü. Dosya açılıp içindekiler LCD ekranı doldururken Bellamy bakışlarını aşağı indirdi. Bellamy birkaç saniye boyunca ne olduğunu anlamak için ekrana baktı. Sonunda anlam vermeye başladığında kanın damarlarından çekildiğini hissetti. Dehşet dolu gözlerini başka tarafa çeviremiyordu. Ama bu imkansız diye bağırdı. Bu nasıl olabilir? Sato'nun yüzünde zalim bir ifade vardı. Siz söyleyin Bay Bellamy, siz söyleyin. Kongre binasının mimarı, gördüklerinin ne anlama geldiğini kavradığında, tüm dünyanın bir felaketin eşiğine geldiğini hissetti. Aman Tanrım, korkunç bir hata yaptım. 84. Bölüm. Başrahip Galloway yaşadığını hissetti. Tüm ölümlüler gibi zamanı geldiğinde kendisinin de fani bedeninden ayrılacağını biliyordu ama o gün bugün değildi. Bedenindeki kalbi güçlü ve hızlı atıyordu. Zihni açıktı. Yapılacak işler var. Zayıf ellerini piramidin pürüzsüz yüzeyinde gezdirirken hissettiklerine inanmakta güçlük çekmişti. Bu ana tanık olacak kadar yaşayacağımı hiç sanmıyordum. Bileşim haritasının parçaları nesiller boyunca birbirinden ayrı tutulmuştu. Şimdi sonunda birleşmişlerdi. Galloway bunun kehanet edilen zaman olduğundan şüpheleniyordu. Kader, tuhaf biçimde piramidi birleştirmek için mason olmayan iki kişiyi seçmişti. Bir şekilde bu uygun görünüyordu. Gizemler iç çemberin dışına hareket ederek karanlıktan aydınlığa çıkıyor. Başını Langdon'un nefes aldığı yöne çevirerek, "Profesör," dedi, "Peter size bu küçük pakete neden göz kulak olmanızı istediğini söyledi mi?" Langdon, bazı güçlü kişilerin onu çalmak istediklerini söylemişti diye cevap verdi. Başrahip başını salladı. "Evet, Peter bana da aynı şeyi söylemişti." Sol tarafındaki Catherine aniden, "Söyledi mi?" dedi. "Siz ve abim bu piramit hakkında konuştunuz mu?" Galloway, "Elbette," dedi. "Ağabeyinizle pek çok şeyden söz ederdik. Bir zamanlar tapınak mabedinde üstadı muhterem bendim. Rehberliğime başvurmak için ara sıra bana gelirdi. Yaklaşık bir yıl kadar önce derin bir endişe içinde bana geldi. Şu anda sizin oturduğunuz yerde oturuyordu. Bana doğaüstü önsezilere inanıp inanmadığımı sordu." "Önseziler mi?" Catherine'in sesi kaygılıydı. "Yani hayal gibi mi?" "Tam olarak değil, daha içsel bir şey. Peter hayatında karanlık bir gücün büyüdüğünü hissediyordu. Bir şeyin onu izlediğini, beklediğini, ona büyük bir zarar verme niyetinde olduğunu hissediyordu." Catherine, "Haklı olduğu ortaya çıktı," dedi. "Annemizi ve Peter'ın oğlunu öldüren adam Washington'a geldi ve Peter'ın mason kardeşlerinden biri oldu." Langdon, "Doğru," dedi. "Ama bu CIA'in işe neden karıştığını açıklamıyor." Galloway pek emin değildi. Güç sahibi insanlar her zaman daha büyük güçlerle ilgilenirler. Langdon, "Ama CIA diye meydan okudu ve esrarengiz sırlar. Arada bir kopukluk var." Catherine, "Hayır yok," dedi. "CIA teknolojide gelişmelerle, büyük ve gizemli bilimlerle ilgili deneyleri hep yapmıştır. ESP yani 6. his, uzaktan görüntüleme, duyusal yoksunluk, farmakolojik etkenli yüksek zihinsel durumlar. Hepsi aynı. İnsan zihninin görünmeyen potansiyelini açığa çıkarmakla ilgili. Peter'dan bir şey öğrendiysem o da şu: bilimle gizemcilik birbiriyle çok yakından ilişkilidirler. Sadece yöntemleri birbirinden farklıdır. Amaçları aynıdır ama usulleri farklıdır." 35. ayrımın sonu, sayfa 332, devamı 36. ayrımda.